gün işte beni Atatürk havacılığa başlattı.
Bir konservatuvarın açılması mı?
Nura doğru can atan Türk'ümüzü.
En büyük mucizenin akıl ve mantık olduğunu söyledi.
Tüm kapıların Türk kadınına açık olduğunu göstermişti.
1927'de İstikbal göklerde de demiş.
Türk kızları neler yapıyorlar ve daha neler yapacak?
Türkiye Cumhuriyeti onun en zirvesinde.
Cumhuriyet demek.
...1930'lardan sonra 1933-35'e geldiğimiz zaman ülke un alan, şeker alan bir ülke değil, tam tersine satan bir ülkedir.
Cumhuriyet idealini gerçekleştirmek, ülkenin sağlam bir temel üzerinde yükselmesini ve yapılan devrimlerin kalıcı hale gelmesini sağlamak için ekonomik kalkınma şarttı. Ülkeyi zaferden zafere koşarak kurtaran büyük kumandan, Cumhuriyet'e giden yolda zihninde canlandırdığı ülkeye erişmek için topyekün kalkınmanın gerekli olduğunun farkındaydı. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Ekonomi başlı başına önemli. Belki eğitimden sonra da en Cumhuriyet'in kazanımı olarak ekonomiyi ön plana çıkarabiliriz. Niye? Çünkü yıkılan, harap olan bir ülke var. Yani o 1923'te yani tabiri caizse yeni Türk Devleti Osmanlı'dan bir enkaz devralacak. Sanayi, ticaret, tarım uzun yıllar ihmal edilmiş ve özellikle her şey bir anlamda yabancıların kontrolü altında. Yani ve Merkez Bankamız yok. Yani bir ulusal bankamız yok. Yani Osmanlı Bankası yabancı menşeili. Ve insanlar gerçekten zor durumdalar ve işte ekonomik açıdan çok zor durumdalar ve bunun için işte sırasıyla işte tarım alanında, sanayi, ticaret alanında birbiri ardınca önemli kanunlar, önemli değişiklikler yine 1923'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Yıllarca süren savaşlar nedeniyle yorgun düşen halkın yaraları sarılmadan hiçbir yenilik geniş bir kitle tarafından kabul göremezdi. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bir topluluktan Cumhuriyet'in ilkelerini savunan, ulus olma bilinciyle hareket eden bir nesil inşa edilemezdi ki bu inşa süreci bir ön koşuldu. Çünkü halk imparatorluğun son yıllarında yalnızca yorgun düşmemiş, üretken genç nüfusunu, sağlığını, iş olanaklarını kaybetmişti. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bu tabloya Osmanlı döneminden kalan borçlar da eklendiğinde yük daha da ağırlaşıyordu. Erken Cumhuriyet dönemi ekonomi politikasının belirleyicileri arasında hassas davranılması gereken nokta tam bağımsızlık ilkesiydi. Bu ilke göz önünde bulundurularak bir strateji geliştirilmeliydi. Tam bağımsızlık zedelenmemeli, Türkiye bir daha asla başka ülkelerin boyunduruğu altına girmemeliydi. Ekonomi hedefine ulaşmak için izlenecek yol da diğer alanlarda olduğu gibi bilimin ışığıyla aydınlanmalıydı. Cumhuriyet Türkiye'si mucizevi görülebilecek bir hızla yarattığı milyonlarca yurttaş bireyi, tarihçi Cemal Kutay'ın da dediği gibi aslında mucizelerle değil bilimin kılavuzluğuyla inşa ediyordu.
Mucizeye inanma değil, onu size hemen söyleyeyim, mucizeye inanmazdı Mustafa. En büyük mucizenin akıl ve mantık olduğunu söylerdi. Onun için hayatta en büyük mürşit, yol gösterici ilim.
Birkaç hamle sonrasını hesaplayan, usta bir satranç oyuncusu gibi hareket eden Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası, ekonomi politikalarını belirlerken de hissediliyordu. Büyük zaferden kısa süre sonra Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Devleti, devleti iktisadiye olacaktır sözüyle Cumhuriyet'in ana hedefini dile getirmişti. Cumhuriyet Türkiye'si üretecek, kendine yetecek, hatta daha fazlasını yaparak dünya pazarında söz sahibi olacaktı. Bilimin ilkeleriyle, engin bir öngörüyle hareket eden Yüce Önder, Cumhuriyet'in ilanı öncesinde hatta Lozan Barış Anlaşması dahi imzalanmadan İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'ni topladı. Böylece ülkenin izleyeceği iktisat politikasının ilkeleri belirlenecekti. Askeri zaferle sağlanan misak-ı milli, ulus devletin sınırlarını, misak-ı iktisadi ise ekonomik gelişmeyi güvence altına alacaktı. Barış Antlaşması öncesinde yapılan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları, yolları ve madenleri üzerinde ancak kendi iradesinin hakim olacağının göstergesi olan kararlara imza atılıyor. Bu imzayla genç cumhuriyetin ekonomik bağımsızlık mücadelesi başlıyordu. Ekonomik kalkınma planlanırken en önemli hamle tarım alanında yapılacaktı. Mustafa Kemal Atatürk, milli ekonominin temelinin tarım olduğunu belirtiyordu. Bunun için Türk köylüsünü her zaman yüceltiyor, ona büyük değer veriyordu. Sanayileşme için de tarımda ilerleme olmalı, üretim artmalıydı. Ancak bunun için önce köylünün sırtındaki kambur kaldırılmalıydı ve bu kambur ahşar vergisiydi. Köylü yaşadığı topraklar için yeri geldiğinde canını da malını da vermişti ama artık onun için alma zamanı gelmişti. Tarımsal kalkınmanın önündeki bu en büyük engel 1925'te kaldırılmıştı. Ardından bir dizi reform daha gerçekleştiriliyor, topraksız köylülere toprak dağıtılıyor, kredi veriliyordu. Kredi, borç ve faizleri sıklıkla erteleniyor ya da hiç alınmıyordu. Bataklıklar kurutuluyor, Menderes Nehri ve kollarının sulamaya uygun hale getirilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyordu. Tarıma her geçen gün yeni alanlar kazandırılıyor, bağlık, fidanlık, zeytinlik gibi arazilerin genişletilmesi için çalışmalar yürütülüyordu. Tüm bu çaba sürerken tarımdaki uluslararası gelişmeler de takip ediliyor, kongre ve enstitü kararları dikkatle inceleniyordu. Bilimin ışığında gelişen bir tarım politikası doğrultusunda tarım okulları ve deneme istasyonları açılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, vatan topraklarında numune çiftlikleri kuruyordu. Ankara, Yalova, Silifke, Dört Yol ve Tarsus'ta kurulan bu çiftliklerde bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen tarımın olumlu sonuçları halkla paylaşılıyor, onlara güven telkin ediliyordu. Başkentteki Atatürk Orman Çiftliği'nde Yüce Önder tarım makinelerini kullanıyor, yetiştirilecek ürünlerle bizzat ilgileniyordu. Atatürk Orman Çiftliği emeklisi Selim Karakuş anlatıyor.
İki sıra üç sıra pişne dikmişler, iki sıra üç sıra da kiraz dikmişler. Geri kalanla dört sıra da armut vardı, geri kalanla bütün şeftali dikmişler. Neyse biz böyle 37 senesindeydi, oradan dellemeye başladık. Başlarken Atatürk geldi yoldan. Eski yol vardı, böyle değildi yol. Eski ufak böyle, aynı bu kadar bir dar yoldu. O yoldan gelirdi. Ta buradan inerdi. Şu tepeden inerdi. Ta Elma Bahçesi'nin başına bu Yeni Malik Köprüsü var ya. Köprüye kadar yayak gelirdi Atatürk. Biz her zaman orada gördük onu. Bir gün orada kenarda, yolun kenarında durdu. Biz de hemen hemen işte bu şu yol kadar aşağıda çalışıyorduk. Çağırdı. Usta'yla beraber ben de gittim Atatürk'ün yanına. Böyle karşı karşıya geldik. Atatürk dedi ki nasıl olur dedi. Olacak mı olmayacak mı dedi ustaya. O da dedi ki paşam dedi bu olmaz dedi. Ankara'da şeftali olmaz dedi. Sonra Atatürk o yanındaki adama emir verdi. Dedi ki yazın dedi ustanın dediğini. Getirttirelim dedi. Sonra 8000 ağaç getirttirdiler Amasya'dan. Amasya ilması olarak da. Bakın işte 38 senesinde geldi. Fidanlar buraya geldi, Atatürk dikmesini göremedi.
Burası örnek bir laboratuvar gibi çalışıyor, tarım ve sanayi emekçisi birlikte üretim yapıyordu. Sanayileşmiş devletlerin tarım ve endüstri birlikteliğini bilimin ışığında nasıl kullandıklarını bilen Atatürk, tarımda modernleşmeye büyük önem veriyordu. Sanayileşmenin temelini de tarımdaki ilerleme oluşturuyordu. Bu nedenle Türk köylüsü üretimiyle de, yaşam biçimiyle de çağdaş olmalıydı. Atatürk için çiftlik arazisi yalnızca bir laboratuvar değildi. Hayranlık, sevgi ve büyük bir saygıyla bağlı olduğu doğayı yeniden canlandırmak amacıyla hareket ettiği, gönül verdiği bir vatan toprağıydı. Profesör Doktor Afet İnan anlatıyor.
Ağaçlandırmayı çok seviyordu Ankara'yı. Mesela şimdi bugün Atatürk Orman Çiftliği deniyor ama esas olarak orasını Atatürk çiftlik olarak aldığı zaman kayıtlarda orman diye yazılıymış. Halbuki aldığı zaman da hiçbir ağaç yok. Yalnız su kenarında bir iki tane iğde ağaç var. Hatta orman meselesi için hakikaten Ankara'nın mühim bir şeyi vardır. Benim babam da burada bulunduğu zaman bazı yerleri gösterirdi, bilhassa tren hattı üzerinde. Benim zamanımda buraları ormandı derdi. Demek ki orman çiftliği de hakikaten ormanlık bir yermiş. Fakat hiçbir ağaç yok. İşte ağaçlar dikilmeye başlıyor. Bir gün giderken bu aşağıki yoldan çalışıyorlar. Bir de bakıyor bir iğde ağacı orada kesilmiş yok. Oradaki çalışanlara soruyor. Ne oldu buradaki iğde ağacı? Biz bilmiyoruz diyorlar. İşte biz yenilerini dikiyoruz falan. Hayır, bu iğde ağacı etme. Derhal müdüre kadar gitti. Oradakilerini topladı. Eski ağaçlar sökülmeyecektir. Onlar bakılacaktır ve yenileri de dikilecek ama eskileri de ve iğde ağacını o kadar bir övgüyle bahsetti ki ben dedi onun dedi kokusunu, durumunu çok severdim. Niçin oradan kaldırdınız?
Kurak ve çorak olduğu her fırsatta yinelenen Ankara'nın ve dolayısıyla tüm vatan toprağının aslında ne denli verimli olduğunu kanıtlayan Atatürk Orman Çiftliği, raporda geçen burada çiftlik kurulamaz ifadesine rağmen hiçbir şeyin imkansız olmadığının bir göstergesi haline geliyordu. Komşu çiftliklerle birleşerek kooperatifler kurulması konusunda cesaretlendirilen Türk çiftçisi artık geleceğe güvenle bakabiliyordu. Halk evleri, gerek köycülük şubeleri, gerekse çıkardıkları dergiler aracılığıyla ülkenin tarım politikasını destekliyordu. Türk köylüsünün sağlığı başta olmak üzere kültürel ve ekonomik kalkınması halk evlerinin başlıca amaçları arasında yer alıyordu. Manisa'nın üzümü, Giresun'un fındığı, Adana'nın pamuğu, Samsun kıyılarının balıkları, Kars'ın çıldır ırkı büyükbaş hayvanları ve yurdun dört bir yanındaki daha nice zenginlik halk evi dergilerinde yer buluyordu. Yayınlarda özellikle tarım, hayvancılık ve sanayi birlikteliğine vurgu yapılıyordu. Balıkçılık ve balık fabrikaları, buğday ve un fabrikaları, şeker pancarı ve şeker fabrikaları, pamuk ve iplik fabrikaları birlikte anlatılıyordu. Türkiye'nin ilk bağcılık enstitüsünü kuran Profesör Doktor Reşat İdil, Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim için gönderdiği 5 ziraatçıdan biriydi. Bu enstitü Manisa'daki bataklık kurutularak inşa edilmişti. Atatürk'ün ziraatçileri de onun gibi halkla yakından ilgileniyor, onlarla birebir çalışıyor, onlara modern tarımı uygulamalı olarak öğretiyordu. Doğan İdil anlatıyor.
Şimdi orada benim dikkatimi çeken olay şuydu efendim. Bütün fidanlar, üzüm fidanları kökleri bir çuvala sarılmış, nemlendirilmiş vaziyette böyle büyük sıralar halinde yerlere dizilirdi. Tarım teknisyenleri vardı. Bu adamlar genç adamlar. Ziraat fakültelerinden mezun olmuş veyahut da ziraat teknik okullarından mezun olmuş. Bu teknisyenler sonra gidip tekrar dikimi kontrol ederler. Bir takım periyotlar halinde, çünkü bir takım kayıtlar tutulurdu. O periyotlar halinde bunların gelişmesi, hastalıklanma halinde yapılacak ilaçlanmaya kadar iş bir takibe uğrardı. Bir özelliği de babamın resmi daire ile köylü arasında bir mesafe bırakmamıştır. Bir halk adamıdır. Ve onun sayesinde benim çevre, il, köy, kasaba hemen hemen görmediğim yer kalmadı. Hepsini ben de beraber çok meraklı olduğum için o paytondan devamlı küçükken gezerdik. Bilgisini çok üst düzeyde anlatarak böyle bir şeyi kanıtlamak peşinde değildi. Onların anlayacağı şekilde izahatlarda bulunurdu. Hatta bazen anlamadığını görünce hemen kendisi çapaya sarılır, kendi bir gösterir, şöyle yapın diye.
Cumhuriyet Türkiye'sinde tohum ıslah istasyonları kuruluyor, tarım zararlılarıyla mücadele ediliyor, hayvan ithali için gümrük indirimleri sağlanıyor, iyi cins hayvan yetiştirmeyi amaçlayan pek çok uygulama yapılıyordu. Milli ekonominin temeli olan ziraat, yalnızca devletin çabasıyla değil, Reşat İdil gibi öncü ve idealist ziraatçıların çalışmalarıyla da geliştiriliyordu. Kurulduğu yıl, buğday üretimi bile kendine yetmeyen, şeker üretemeyen, ithal eden Cumhuriyet, 1938 yılına gelindiğinde dış dünyaya hem tarım hem de sanayi malları satıyordu. Profesör Doktor Ünsal Yavuz anlatıyor.
Her ne kadar Cumhuriyet döneminde bir liberal, bir devletçi politika izlenmiştir diyorsak, aslında bu izlenen ekonomik kalkınma politikalarının, projelerinin bir temel çizgisi vardır. Ulusal ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek. Bunun için bir ulusal emek, ulusal sermaye ve ulusal teknolojiyle, yani kendi yağında kavrum yaklaşımıyla yola çıkılmıştır. Yabancı etkinliğini kırma yolunda yabancı şirketlerdeki hisseler alınmış, devletin kendi kurduğu, öz emek sermayesiyle, teknolojisiyle kurduğu kurumlar buralarda etkinleştirmiştir. 1929 dünya buhranının olumsuz etkilerinden ülkeyi korumak için bir devlet ağırlıklı politikaya veya karma ekonomi veya alımlı devletçilik diye yöneticilerimizin söylediği, adlandırdığı politikalarla ülkenin sanayinin kurulması ve kurulmuş olanların da korunması yolunda önemli mesafeler alınmıştır. 1930'lardan sonra 1933-35'e geldiğimiz zaman ülke un alan, şeker alan bir ülke değil, tam tersine satan bir ülkedir.
Büyük buhran sürecinde Türkiye Cumhuriyeti devletçi politikalarla ayakta kalmayı başarıyordu. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti ile Merkez Bankası'nın kurulması dönemin önemli gelişmeleri arasındaydı. Profesör Doktor Necdet Aysal anlatıyor.
Ve belki de en önemlisi Merkez Bankası ve 11 Haziran, yanılmıyorsam 11 Haziran 1930'da kurulacak Merkez Bankası, o Ankara'da, Ulus'ta. Ve çok ilginçtir. Belgeler bize onu gösteriyor. O 80'li yıllarda hocalarımızdan duymuştuk. O zaman tabii dil tarih bölümünde öğrenciyken iktisat hocamız Ahmet Emin Yaman hocamız, mekanı cennet olsun, nur içine yatsın. Şunu demişti bize, işte o 11 Haziran 30'da Merkez Bankası kuruldu ve o Merkez Bankası'nın 1937 yılında, 7 yıl sonra Ulus'taki kasalarında 26 ton altın ve 36 milyon da döviz rezervi söz konusu oldu. Ya dedik ya, mümkün mü? Yakılan harap olan bir ülke, bitik bir ülke, her şeyini, ya 3 siyah 3 beyazı dahi dışarıdan ithal etmek zorunda kalan bir ülkenin dünya tarihinde bunun eşi benzeri de yok gerçekten. Ve sonradan o belgeye ulaştık, yani gerçekten o verilere sonradan ulaştım. Yani böyle bir zenginlik var. Peki bunu nasıl başarmışlar ki bunu özellikle o 1923-1938 yılları arasında, 15 yıllık süre içerisinde herkes her şeyini ortaya koymuş, yüreğini ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmış ve sonuçta da gerçekten böyle bir bankada, Merkez Bankamızda böyle bir döviz ve altın rezervi biriktirmeyi başarmış.
Sümerbank emeklisi Ali Develioğlu anlatıyor.
Büyük Atatürk sanayiyi geliştirmek için evvela Sanayi ve Maden Bankası'nı ikiye ayırdı. Sanayi işlerini Sümerbank'a, maden işlerini Etibank'a verdi. Bu iki kuruluşun kazancından diğer iktisadi devlet teşekkülleri doğdu. Bugünkü kalkınmamızın yegane temel taşı Sümerbank ve Etibank'tır. Dünyanın her tarafında olduğu gibi bizde de mensuciyat da başlanmıştır kalkınmaya. Kayseri Fabrikası ilk önce kuruldu. Ondan sonra Nazilli Fabrikası yapıldı. Bu arada Yünlü Sanayi Müessesesi olarak Bursa'nın Merinos Yünlü Sanayi Müessesesi kuruldu. Ayrıca bunlardan sonra Konya Ereğli fabrikamız kuruldu. Daha sonra Malatya Pamuk Sanayi Müessesesi kuruldu.
1933 yılında Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Petrol Arama ve İşletme ile Altın Arama ve İşletme İdaresi adıyla iki bağımsız kurum inşa edildi. Ardından gelen Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Genç Cumhuriyet'in önemli kurumlarından biriydi. Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce büyük bir öngörüyle kabul edilen misak-ı iktisadi meyvelerini veriyordu. Her konuda olduğu gibi topraklarında çıkan madenler konusunda da tek söz sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Doktor Cahide Kral'ı anlatıyor.
Meta'nın kuruluş gayesi zaten Türkiye'deki madenleri değerlendirmektir. Ve bu genç Türkiye'de hakikaten çok büyük bir hamleydi bu. O güne kadar hep ecnebiler çalışmış, yabancıların birkaç neşriyatıyla Türkiye jeolojisi tanınıyorduk. Ama Meta kurulduktan sonra birçok eleman alındı. Yani Türklerden gelenler oldu, yabancılardan gelenler oldu. Laboratuvarlarıyla, müzesiyle, kütüphanesiyle derleme ve arşiv fevkalade iyiydi. Dışarıdan böyle bir maden ihbarı almak isteyenler gelip Meta'dan alabiliyorlardı. Tahlil yaptırıyorlardı. Meta çok modern bir müessese haline almıştı ve çok iyi çalışmalar yapılıyordu.
Ekonomi politikalarının sürdürülebilir olması, ulaştırma alanında yapılan yatırımlara da bağlıydı. Kabotaj kanunuyla Türk deniz ticareti ve taşımacılığı gelişecekti. Ancak belki de en önemlisi demiryollarıydı. Ulaşım olanakları artmalı, sanayi malları ucuza taşınabilmeliydi. Demir yolları yapılmalı ve yabancı şirketlerin elindekiler millileştirilmeliydi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yollarının devletleştirilmesi kanunu çıkarılmıştı. Vatan toprakları inanılmaz bir hızla demir ağlarla örülüyordu. Profesör Doktor Afet İnan anlatıyor.
Atatürk memleket içinde demir yollarına, işte zaten o devirde demir yolları siyaseti bir hükümetin de şeyidir, başlıca konusudur. Onun üzerinde çok hassasiyetle dururdu. Daha evvel biliyorum Recep Peker haritalarla göstermişti. O zaman ben de bulunmuştum. Her yere demir yolu gidiyor. Da ben şaşırdım. Acaba dedim hepsi olabilecek mi? Olduğu zaman görürsün dedi. İşte o Adana'da olduğumuz vakit birisi geldi haber verdi. Malatya demir yolu bitmiştir diye. Fakat henüz açılışı yapılmamış. Ve işte orada derhal söyledi, derhal tren hazırlansın ve Malatya'ya gideceğiz. Dediler ki işte açılış yapılmadı henüz. Olsun dedi, gideceğiz dedi. Ve bana da dönerek kalabalık bir toplantıydı. Gördün mü dedi, kağıt üzerindekiler uygulanmaktadır ve Malatya'ya gidilebilecektir. Ve ondan sonra da Malatya'ya gidildi.
Erken Cumhuriyet döneminde toplumsal konumları, kültürel aidiyetleri, kanaat ve görüşleri farklı bireylerden ortak bir paydada Türklükte birleşen bir toplum yaratmak için her alanda mücadele ediliyordu. Çalışan, üreten, ortak bilince katkı sunan özgür bireyler Cumhuriyet'in geleceğiydi.
Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.
Cumhuriyet demek. Yapımcılar: Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Seslendiren: Hakan Şahin. Program konuğu: Profesör Doktor Necdet Aysal.